Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Bir tablet incelemesiyle karşınızdayım ama özel bir tablet var. Alışık olduğumuz standart tabletlerden biraz farklı. Oyun kullanımı için özelleştirilmiş bir donanıma sahip ve bununla ilgili tasarım ve soğutma gibi detaylar da içeriyor. O zaman tasarımıyla başlayalım. Burada bir şerit göreceksiniz. Hafif transparan da yapılmış. Burada çeşitli Qualcomm ibareleri, soğutma sistemi gibi ifadeler kullanılmış. Bunun dışında şurada bir Red Magic yazısı göreceksiniz. O ışık RGB. Bunun dışında fanı da RGB. Güzel bir size hoşluk yaratmış diyebilirim. Bu arada alüminyum kasa ve o soğuk hissiyatı kasanın sizde bıraktığı tatminlik güzel. O açıdan memnun kaldım. Ve manyetik aksesuar yuvası da var. Lakin Türkiye'de aksesuarlarını göremedim. Aksesuarları ileride gelir mi, temin edilebilir mi? Bunlar soru işareti. Çünkü bu tip ürünlerde aksesuar desteği bence önemli. Kalınlığı 7.3 mm ve ağırlığı da 530 gram. Bir tablet için normal sayabileceğimiz değerler. Ve bu koşullar altında baktığımda tasarım olarak bence güzel bir ürün. Ve kendi böyle bir yekpare görünüşüyle de hoş bir hava kattığını söylemek lazım. Ekran kısmına geçelim. 10.9 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran IPS yapı tipinde. Yani alıştığımız bu tip yüksek seviye ürünlerde AMOLED tipini kullanmıyor. AMOLED olmamasının en büyük eksikliği siyah başarısı diyebiliriz. Siyahlar evet bir IPS'e göre kötü değil. Ama gördüğünüzde de çok pişman etmiyor. Düzgün bir IPS ekran kullanmışlar. 144 Hz bir panel, yüksek tazelemeyi de destekliyor. 16:10 formatta biraz dikine bir format diyebiliriz. Ben bu tip formatları seviyorum çünkü baktığınızda aslında yazı vesaire okurken daha fazla alan size sunuyor. 2880'e 1800 çözünürlükte WQHD Plus yani 2K'dan bozma bir ekran diyebiliriz. Güzel bir ekran çözünürlüğü ve yeterli nitelikleri sunuyor bence. Oradaki sıkıntı IPS olmasından kaynaklanıyor. Yani bu seviyede ben AMOLED ekranı görmek isterdim. Ama bu eksi midir? Düzgün bir IPS ekran kullandıkları için kimisine göre eksi değildir. Ama AMOLED ekranları artık gözünüze alıştıysa da bir noksandır tabii ki. HDR10 ve HLG desteği bulunuyor. Lakin HDR'da şöyle bir gariplikle karşılaştık. Tabletin HDR parlaklığı 500 nit ama en yüksek sürdürülebilir parlaklığı da 550 nit. Kısacası HDR içerik tükettiğinizde ekranın parlaklığı düşüyor. Burada garip bir durum var diyebiliriz. Ve bu ekranın parlaklığı kapalı koşullar için yeterli. Ama dışı ortamlara çıkacaksanız yansıma da gösterdiği için bu ekran sorun yaratabilir size. Ama kapalı koşullar için parlaklığı yeterli ve iyi bir şekilde kotarılmış diyebiliriz. Bunun dışında ekranda adaptif LTPO teknolojisi de bulunmuyor. Zaten IPS bir panel. O yüzden sabit hertzlerle profiller arası geçiş yapıyor. Bu detayda atlanmasın diyerek performansa geçiyorum. Şimdi performans konusunda bu alette Snapdragon 8 Gen 3 platformu var. Lakin işlemcilerde şöyle bir olay vardır. Biraz kaymak tabaka diyebileceğimiz yongalar da olur. Burada kaymak tabaka yongalar kullanılmış. Leading versiyon olarak geçiyor. Biraz daha yükseltilmiş frekansları yüksek bir 8 Gen 3'ten bahsediyoruz. Ve 4 nanometre üretim süreciyle hazırlanmış. Adreno 750 grafik birimini kullanıyor. Depolama ve RAM kısmına baktığımızda bizim önümüzdeki versiyonu 512 GB versiyonu. 256 1TB seçenekleri de bulunuyor. Bunun dışında 12 GB RAM, 16 GB RAM ve 24 GB RAM seçenekleri de var. RAM'leri LPDDR5X performanslı RAM'ler. Depolama kısmında da UFS 4 depolama birimini kullanıyor. Bunun okuma yazma değerine baktığımızda 4134 MB/s okuma, 3228 MB/s yazma değerine sahip ve kullanılabilir alanında 460 GB olarak geliyor. Bu da yeterli bir kullanım alanı diyebiliriz. Şimdi soğutma kısmına geçelim. Sıvı metal destekli bir aktif fanlı soğutma kullanmışlar. Lakin Red Magic 10 Pro'dakinden farklı bir soğutma sistemi var. Red Magic 10 Pro'da ızgara sistemi kullanılmışken, yani bir hava akışı varken, burada hava akışı yok. Fan çalışıyor lakin kasanın içine ısıyı yayıyor. Burada zaten geniş bir yüzey alanı olduğu için ısıyı dağıtmada fena değil diyebiliriz. Lakin bölgesel olarak bakıldığında termal kamerayla 70 derecelere yaklaşan bir sıcaklık gördüm. Ama çok ufak bir buradaki işlemci olan kısımda diyebiliriz. Oradaki bu sıcaklık evet rahatsız ediciydi ama kasanın geneline baktığınızda senin çalıştığını söylemek lazım. Fanın ürettiği sese bakarsak bir vızıltı şeklinde bir ses üretiyor. Duruma göre çok sessiz bir ortamda rahatsız edici olabilir ama fanın sesi de çok belirgin değil. Yani telefonla kıyaslandığında fanı daha sessiz. Burada arda arda ikisini de inceleyince bu fanlar arasında bir mukayeseyi yapabiliyorum. Throttle test'e baktığımızda %96'lık bir sonuç elde ettik. Bu da gene fanın aktif bir şekilde işe yaradığının göstergesi. Ama bu sıcaklığı dağıtma konusunda tablet çok başarılı değil gibi. Keşke telefondaki gibi bir hava tahliyesi yöntemi izleselermiş. Isıyı çok dağıtamıyor. Bu arada burnout testine baktığımızda çok yüksek bir skor elde etti. Ve hatta oradaki kıyaslama tablosunda en yükseği elde etti. Yani zirvedeydi. Yani performans watt skoru çok başarılı bu platformun. DeepSeek R1 testinde de 31.75 TS'lik bir token üretme süresi elde ettik. 3D model yürütme testinde çok başarılı değildi. Hatta testi kapatıp açarken bile zorluk çektik. Oradaki performansı pek yeterli gelmedi ama bu çok zor bir test, bu render'ı yürütmesi. Bu render'ı zaten güncel 8 Elite ya da MediaTek Dimensity 9400 gibi üst seviye platformlarınız yoksa pek verimli oynatamıyorsunuz. O yüzden bu tablette de orada bir müsamaha göstermeniz lazım. Son olarak oyun testine geçelim. Request'te en yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim aldık. Oradaki performanstan, o çarpışma efektlerinin bize yaşattığı hissiyattan memnun kaldık kısacası. Genshin Impact'te gene en yüksek ayarlarda akıcı bir oyun deneyimi yaşadık. Ve bu da bir Android oyunu olarak en yüksek grafikli oyunlardan biri diyebilirim size kısaca. Asfalt'ta yüksek hertz destekli modda gene çok yüksek bir akıcılık elde ettik. Performans konusunda Asfalt'ta özellikle o yüksek FPS'i fazlasıyla yaşıyorsunuz. Call of Duty Mobile'de gene en yüksek ayarlarda, en yüksek karede yeterli performansı aldık. Hatta bir şikayetimiz de olmadı. O büyük ekrandaki hissiyat da siz oyunu kapsaması adından iyi oluyor hatta. PUBG'de de Ultra HDR ayarlarında mevcut olan en yüksek ayarda yüksek FPS'te verim alabildik. Oradaki verimden kastım şu, ama PUBG ile ilgili bazen menü ya da çeşitli bölümler arası geçişte bir takılma benzeri bir şey oluyor. O da oyundan kaynaklı aslında. Performans konusunda çok bir sorun çekmeyecektir. Buradaki zaten 8 Gen 3 evet geçen senenin platformu, güncel platform değil ama 8 Gen 3 de çok güçlü bir platform ve bunu da performansı kısılmayacak şekilde verdiğinizde paranın olabileceği en yüksek performansa sahip tabletlerden biri ortaya çıkıyor. Şimdi geldi tabletler için çok önemli olmayan bir konuya. Çünkü kameradan bahsedeceğiz. Kamera bir tablette kullanmak isteyeceğiniz en son donanımlardan biri olabilir görüşme dışında. Çünkü elinizde telefonunuz varsa muhtemelen telefonunuz kalburüstüdür ve bundan daha iyi çekecektir. Görüşme dışında kamerasını pek kullanacağınızı düşünmüyorum. Ama tabii ki ben denemelerini yaptım. 50 megapiksel Samsung'un JN1 sensörünü kullanıyor. Bir optik görüntü sabitlemeye sahip değil bu kamera. Elektronik sabitleme yapabiliyor. Performansı fena değil elektronik sabitlemenin ama fazlaca görüntüden kırpıyor. Yani o açının darlığı rahatsız edebilir. 4K video çekebiliyor 30 ve 60 kare olarak. O açıdan bakıldığında bazı tabletlere göre kameranın video kabiliyeti yüksek diyebiliriz. Ama dediğim gibi fotoğrafları fena değildi. Yani ortalama uygun fiyatlı bir telefon kadar bir fotoğraf başarımı alırsınız. Hatta gece performansı biraz da işlemciden kaynaklı. İşleme konusunda oldukça iyi. O açıdan baktığınızda hiç fena sayılmaz. Tabletler için daha önemli gördüğüm ön kameraya baktığımızda 20 megapiksel OmniVision bir sensör kullanıyor ve Full HD olarak kayıt alabiliyor. Yaptığım denemede stüdyo ortamında yeterli performansı aldım. Tabii ki burada ışıklı bir ortam vardı. Işık azalınca onun da performansı düşecektir ama ışığı verdiğiniz sürece oldukça iyi bir kalitesi var. Mikrofon konusunda da bence geçer not alır. Yani yaptığınız görüşmelerde mikrofonun kötülüğüyle ilgili bir eleştiri almazsınız. Başarılı bir şekilde görüşmenizi yaparsınız. İzlemekte olduğunuz bu video Red Magic Nova tabletin ön kamerası üzerinden ve mikrofonları aracılığıyla kaydedilmektedir. Red Magic Nova'nın mikrofon ve kamera performansı ışıklandırılmış bir ortamda görüşme yapacağınız sırada böyle diyebiliriz. Bence gerekli ışık verildikten sonra iyi bir görüntü kalitesine sahip. Sonrasında ses kısmı ise görüşme yapmak için fazlasıyla yeterli diyebilirim. Pil konusuna geldik. 10.100 mAh'lik bir bataryaya sahip ve PC Mark pil testinde 8 saat 40 dakika aldım. Bu pek iyi bir süre değil ama bundaki sürenin kısalığı bence IPS ekrandan da kaynaklanıyor. AMOLED daha bir verimli bir enerji tasarrufu teknoloji. AMOLED ekranlı tabletlerde 10 saati geçeceğiz diye düşünüyorum. Ama burada 10 saatin aşağısında kalmak biraz kötü oldu. Ama ben bu tableti bir sürede içerik tüketmek için kullandım. Film dizi izlemekte 10 saati geçtiğiniz oluyor. Yani bir medya tüketimi yapacaksanız o 10 saatleri geçmeniz olası. Lakin aktif böyle yoğun performanslı bir iş yapacaksanız 8 saat 40 dakikanın aşağısını göreceksiniz. Özellikle oyunda zaten bu süreleri görmeniz pek mümkün değil. Onu özellikle belirtmiş olayım. Şimdi kutudan 80 watt adaptör çıkıyor ve power delivery de destekliyor. Şarj standartlarına baktığımızda bu konuda kutudan çıkabilecek bir adaptöre göre kabiliyetli diyebilirim. Şarj süresine baktığımızda 62 watt anlık pik değeriyle 57 dakikada şarj oldu. 10.000 mAh bir bataryadan bahsediyoruz ve bunun 1 saatten kısa sürede doldurulması bir tablet için oldukça iyi. Çünkü tabletlerde genellikle hızlı şarj özelliği biraz kırpılır ve ortalama bir tablete baktığınızda 3 saatleri bulan şarj süreleri bulunur. Bu 1/3 sürede şarj oluyor. Çünkü telefonlarla da çok kıyaslamayın. Şu anda günümüzde 1 saatte şarj olan telefon gördünüz mü? Biraz yüzünüz ekşiyebiliyor. Ama bu yüksek kapasitede 1 saat bence fazlasıyla iyi. Bu ürünle ilgili etkileyici noktalardan biri sesi. 4 tane hoparlörü var. Lakin çok kanallı bir ses kurulumuna sahip değil. Stereo olarak çalışıyorlar. Yani çift kanal olarak çalışıyorlar. Niteliklerine baktığımda beni fazlasıyla memnun etti. Ses seviyesi de iyiydi. O sesteki derinlik de hiç fena olmayacak şekildeydi. Kısacası bu tabletin sesiyle ilgili bir bence eleştiri çok gelmeyecektir. Ses konusunda düzgün bir ürün olmuş. DTS desteği de bulunuyor. Yazılım konusuna gelelim. Red Magic'lerin kanayan yarası diyebiliriz. Android 14 tabanlı Red Magic OS işletim sistemiyle geliyor. Lakin güncelleme sözü olarak baktığımda bir Android sürüm güncellemesi sözü yok bu ürünün. 2 yıl güncelleme vereceğiz demişler. Ama onu da güvenlik güncellemesi adı altında biraz ele almışlar. Yani bu tablete güncelleme gelmeyecek gibi görünsüz. Belki gelirse bir sürüm gelir. O da zaten şu an Android 15 güncel işletim sistemi. En fazla günceli yakalar. Güncelleme tarafında da pek bir şey beklemeyin derim. Güvenlik yaması da aralıktan kalma, o da güncel değil. Yani yazılım konusunda güncellik arayanlar başka tabletlere yönelebilir. Orada farklı firmalarda daha uzun güncelleme ömrüne sahip ürünler var. Google Camera API'ni destekliyor. Widevine diye bir sertifikası var. Netflix'teki işte Full HD içeriği tüketebiliyorsunuz. Keza Amazon Prime'da da yüksek kaliteyi destekliyor. Yazılımda bazı reklamlar gördüm açıkçası. Hatta Bloatware ilk kurulumda size yazılım da kurdurmak istiyor. O biraz benim canımı sıkan nokta oldu. Yazılımla ilgili yorum yapmam gerekirse birkaç oyun özelliği eklenmiş. Onun dışında saf Android'e fazlasıyla yakın. Ama şöyle de bir detay koşmak lazım. Çeviri konusunda pek başarılı değil. Özellikle İngilizce, Türkçe ve melez bir kullanım var. Yerelleştirmeye dikkat ediyorsanız çok mutlu etmeyecektir. Yani göz tırmalayan bir Türkçesi var. Bazı noktalarda da hatta böyle bir Çince'ye kaçan İngilizce var. Onun tuhaflığını da hissediyorsunuz. Yani kısacası yazılım konusunda çok iyi kotarılmış diyemem. Bunun dışında tabletlerin biliyorsunuz çoklu ekran özellikleri de iyi olması gerekiyor. O açıdan baktığınızda da Android'in basic ekran bölmelerini destekliyor. Başka markalarda olduğu gibi ekran bölmeyle ilgili oyuncakları yok ya da çoklu pencereyle ilgili çalışma oyuncakları da biraz zayıf. Kısacası birden fazla uygulamayla bu ekranda çalışmak istiyorsanız yazılım biraz sizi kısıtlıyor diyebilirim. Güvenlik konusuna gelelim. Fiziksel bir parmak izi okuyucusu var. Güç tuşuna entegre. Bunun nasıl çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz. Basmayla mı çalışsın, dokunmayla mı çalışsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay olmuş. Ve çalışması da oldukça hızlı. Parmak izi okuyucunun tepkilerinden memnun kaldım. Konumuyla ilgili bir sıkıntı var. Yatay modda kullanıyorsanız elinizin durumuna göre erişmekte biraz zorlanabilirsiniz. Keza dikey modda da aynı senaryo geçerli. Yani konumu biraz daha şöyle bir ortalara falan alınsa daha iyi olurmuş. Yatay yüzeyde olunsa iyiymiş. Çünkü tabletin konumlandırması gereği yatay konumda kullanılmak için düşünmüş. Zaten kameranın yerleşimi de o şekilde. Bu açıdan baktığımızda bu parmak izi okuyucu daha iyi yere konabilirmiş. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Yüz tanımasını çalıştıramadım. Yani yüzümü de her şekilde tanıttım. Işıkta da tarattım. Farklı şekillerde de tarattım. Yok, yüz tanıması düzgün bir şekilde çalışmıyor. Bazen kafasına eserse yüz tanıma çalışıyor, bazen çalışmıyor. Hatta bu yüz tanımadan kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir sorun da var. Tabletin ekranını kapatıyorsunuz ama tablet uyumuyor. Arada bir ekranı uyanıp tekrar kapanıyor ama ekrana bir görüntü gelmiyor. Ekran açılıp kapanıyor çeşitli zaman aralıklarında. Hatta onda detayını yakaladık. Burada o detay da girer. Biraz rahatsız edici bir unsur oldu. Onun da bir yazılımsal sorun olduğunu düşünüyorum. Güncellemelerle çözülmesi lazım diyeceğim ama güncelleme de gelmeyecek dedik tablete. Yolun iki ucu da çıkmaz sokak diyebiliriz buna. Öylelikle kablosuz iletişim tarafına geçelim. Wi-Fi 6 desteği var ama bazı işte çeşitli yerlerde Wi-Fi 7 desteği olduğu söylenmiş. Aslında Yonga'da da bu destek var ama muhtemelen sertifikasyon süreci dolayısıyla Wi-Fi 7 ismini söyleyemiyorlar. Çünkü bazı bölgelerde 6 GHz desteğini alabilmek için farklı prosedürler gerekiyor. Orada bir tasarrufa gittiklerini düşünüyorum. Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor. Layaudio yok. NFC var. Lakin ödeme sistemlerinde kullanılamıyor. Eşleştirme için kullanacaksınız. Onu söylemiş olayım. GPS kimi yerde var yazmışlar ama ben test yapmak istediğimde GPS'in bulunmadığı ile ilgili bir uyarı aldım. Bölgesi olarak bu GPS'in varlığı değişebiliyor olabilir. Ama benim test yapabilmem için bir GPS donanımı bu tablette yer almıyordu. GPS neden özellikle vurguluyorum? Çünkü tabletleri bazen otomobilinize bir multimedya ekranına çevirmek isteyebilirsiniz. Bu da oldukça nitelikli bir tablet ve GPS'in olmaması navigasyon işlemini kullanamamanız anlamına geliyor. Bu bence önemli bir eksiklik. Şimdi son olarak ek detaylara bakalım. USB 3.2 Hızlı bir porta sahip ve DisplayPort'u da destekliyor. Yani bu tablet üzerinden görüntü aktarımı da yapabileceksiniz. 4D titreşim motorları var ve tepkileri de hiç fena değil. Yani sizin oyunla etkileşiminizi arttırmak için güzel bir motor kullanmışlar. Yakınlık sensörü bulunmuyor. Yakınlık sensörü biliyorsunuz kulağınıza getirdiğinizde ekranın kapanmasına yarayan sensör. Ama bu tablette tabii ki görüşme yapmayacağınız için o sensörü koymamışlar. Barometre sensörü de yok. Zaten suya toza dayanıklı bir üründe değil. Ha, temel bazda artık her ürün belli bir oranda destekliyor suya toza karşı dayanımı ama özel bir sertifikası yok olarak özetleyelim biz. Son olarak fiyat kısmına geçelim. Fiyat olarak şu anda 25 bin liralık bir fiyatı var başlangıç modelinde. Ve bu fiyat performansı düşünüldüğünde onu rakipsiz bir ürün haline getiriyor. Ama yazılım kısmının peki toplanmaması ve ciddi eksiler barındırmasıyla biraz geri plana atmak da gerekebilir. Yani tabletler sonuçta yazılım entegrasyonunun ön planda olması gereken ürünler. Performans konusunda çok pürüzsüz ama yazılım konusunda bir o kadar sorunlu. Hatta işte o ekranın uyanması gibi garip sorunlar da bulunuyor. Bunların da çözülmesi lazım. Zaman zaman indirimlerle, kuponlarla 24 bin lira civarında düştüğü de oluyor. Takip edilebilir. Ama dediğim gibi performans konusunda çok cazip bir ürün ama çevre detaylarda sınıfta kalabilecek de bir ürün. Red Magic Nova benim ilgimi çeken farklı bir ürün olmuş. O zaman bu videoluk benden bu kadardı. Donanım Haber'de başka bir videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.